Ayrım 39, sayfa 408. Belman, bacak bacak üstüne atarak halen bıçak kadar keskin görünen pantolon çizgileriyle masanın başına oturdu. Polislere raporları için teşekkür etti ve Harry'i özgeçmişe benzeyen bir kağıdı hızlıca okuyarak daha resmi bir şekilde tanıttı. Polis kolejinde eğitim, Chicago'da seri katiller üzerine FBI kursu, Sydney'deki katil palyaço vakası, dedektifliğe terfi ve elbette kadın adam soruşturması. Sonuç olarak Harry, bugün takımımızın üyesi olacak dedi Belman. Benim altımda çalışacak. Ve sadece senden mi emir alacak diyerek araya girdi Pelikan. Harry kadına o anda yaptığı şey yüzünden bu lakabın takıldığını hatırladı. Gaga'yı andıran uzun burnu ve öne doğru uzattığı ince boynuyla çenesini öne çıkarıp gözlüklerin üzerinden baktığı içindi. Sanki karşısındakini yemek isteyip istemediğini düşünürmüş gibi aynı anda hem kuşkucu hem de açgözlü görünüyordu. Kimseden emir almayacak dedi Belman. Takımda serbest bir rolü olacak. Dedektif Holly bir danışman gibi düşünebiliriz. Doğru değil mi Harry? Neden olmasın? Dedi Harry. Sizin bilmediğiniz şeyleri bildiğini zanneden yüksek maaşlı, fazla abartılmış bir herif gibi. Masada temkinli gülüşmeler oldu. İkisi göz göze gelince Björn Hon dedektife de cesaretlendirici bir şekilde başını salladı. Tabii bu durumda bizden daha çok şey bildiği kesin dedi Mikael Belman. İskapeller'la konuştun değil mi Harry? Evet dedi Harry. Ama önce onu yem olarak kullanma planınızı duymak istiyorum. Pelikan boğazını temizledi. Henüz detaylandırmadık. Şimdilik planımız onu Norveç'e getirmek ve katilin onu kolay av olarak göreceği bir yerde kaldığını kamuya duyurmak. Sonra da arkamıza yaslanıp katilin yemi yutmasını beklemek. Hım dedi Harry. Basitmiş. Tecrübelerimiz basitliğin her zaman işe yaradığını söylüyor dedi. İşaret parmağı tırnağına yoğunlaşan İsviçre çakılı ve Doğu Alman üniformalı adam. Haklısınız dedi Harry. Ama ne yazık ki yemimiz mızıkçılık yaptı. Masadakiler sızlanıp içecekti. O yüzden size planı daha da basitleştirmeyi öneriyorum dedi Harry. İskapeler, canavarı yakalamak için maaş alıyorsak neden kendiniz yeme olmuyorsunuz diye sordu. Harry ekibe göz gezdirdi. Onları ikna etmek zor olacaktı ama en azından dikkatlerini çekmişti. Bildiğiniz gibi katilden daha avantajlı durumdayız. Havas'taki konuk defterinden yırtılan sayfanın onda olduğunu varsayıyoruz. Yani İskapeller'in adını biliyor. Ama nasıl biri olduğunu bilmiyor. Tahminimize göre o gece o da kulübedeydi. Ama Iska ile Charlotte Loss oraya herkesten önce gitmişti. Iska hastaydı ve tüm geceyi yalnızca Charlotte'la paylaştığı bir odada geçirdi. Ertesi gün herkes gidene kadar da odadan çıkmadı. Başka bir deyişle katilden habersizce aramızdan birinin Iska yapıp ufak çaplı bir tiyatro hazırlayabiliriz. Gözleri masadakileri yeniden taradı. Yüzleri kuşkuyla kaplanmıştı. Peki insanları bu tiyatroya nasıl çağırmayı düşünüyorsun? Diye sordu Erdal çakısını hızla kapatarak. Kripos'un en iyi yaptığı şeyle dedi Harry. Odaya bir sessizlik çöktü. Sonunda pelikan nedir o diye sordu. Basın toplantısı dedi Harry. Sessizlik perdesi bir kahkahayla yerle bir oldu. Gülen Mikael Belman'dı. Ekiptekiler şaşkın gözlerle şeflerine baktı ve Harry Hall'un planının daha o anda kabul gördüğünü anladı. Pekala diyerek anlatmaya başladı Harry. Toplantıdan sonra Harry Björn Holm'u yanına çekti. Burnun hala acıyor mu diye sordu. Özür dilemeye mi çalışıyorsun? Hayır. Ben, burnum kırılmadığı için şanslısın Harry. Belki şeklinde bir düzelme olurdu. Özür dileyecek misin, dilemeyecek misin? Özür dilerim Björn. Harika. Sanıyorum bu benden bir iyilik isteyeceğin anlamına geliyor değil mi? Evet. Neymiş o? Adele'in giysilerine DNA testi yapmak için drama evine gittiniz mi hiç? Kulübeyle beraber gittiği adamla daha önce birkaç kez buluşmuş. Gardırobunu aradık ama sorun şu ki giysileri ya yeni ya yıkanmış ya yıpranmış ya da sonrasında çok fazla kişiye temas etmiş. Hem... Bildiğim kadarıyla kayakçı değildi. Kayak giysilerine de baktınız mı? Hiç yoktu. Peki hemşire üniforması? Belki bir kez kullanılmıştır ve üzerinde sperm lekeleri kalmıştır. Öyle bir şey de yoktu. Seksi bir mini etek ya da üzerinde kırmızı artı olan bir şapka? Hayır. Açık mavi hastane pantolonu ve üstü vardı ama hiçbir işe yaramaz. Belki de mini etek bulamadı ya da uğraşmadı. O hastane kıyafetini de benim için inceleyebilir misin? Holm iç geçirdi. Dediğim gibi tüm giysilerine baktık ve kirli olan neyi varsa yıkanmıştı. Hiçbirinde ne bir leke ne de bir saç teli vardı. Laboratuvara götürebilir misin? Orada detaylı bir incelemeye alırsın. Harry, teşekkürler Björn. Bu arada şaka yapıyordum. Şahane bir burnum var. Cidden. Harry Belman'ın ikinci bir karara kadar kendisine tahsis ettiği Kripos aracıyla kız kardeşini aldığında saat 4'tü. Ricks Hospital'e gidip Doktor Abel'la konuştular. Harry kardeşinin anlamadığı kısımları ona açıkladı. Sis birkaç damla gözyaşı döktü. Sonra başka bir odaya alınmış olan babalarını görmeye gittiler. Sis babasının elini sıktı ve nazikçe uykusundan uyandırmaya çalışır gibi ard arda adını fısıldadı. Sigurd Altman geçerken odaya uğradı. Elini Harry'nin omzuna koyup çok uzun tutmadan çekti. Sonra da birkaç kelime söyleyip gitti. Harry kız kardeşini Songsvan Gölü'nün yakınındaki küçük apartman dairesine bıraktıktan sonra şehir merkezine döndü. Tek yönlü caddelerden, yol çalışmalarından ve çıkmaz sokaklardan gelişi güzel geçerek durmaksızın sürmeye devam etti. Fuhuş mahallesini, alışveriş bölgesini, uyuşturucu semtini geride bıraktı. Ana yola çıkıp da aşağısında uzanan şehri gördüğünde Alman sığınaklarına gittiğini fark etti. Östein aradıktan 10 dakika sonra geldi. Taksisini Harry'nin arabasının yanına park etti. Kapıyı açıp müziğin sesini yükseltti ve yanına yürüyüp tuğla duvara Harry'nin yanına oturdu. Koma, dedi Harry. Herhalde insanın başına gelecek en kötü şey değildir. Sigara istiyor musun? Joy Division dinleyip öylece oturdular. Parçanın adı Transmission'dı. Ian Curtis söylüyordu. Östen genç yaşta ölen şarkıcıları her zaman sevmişti. Hastalandıktan sonra onunla hiç konuşmadım. Yazık oldu, dedi Östen sigarasından uzun bir nefes çekerek. Ne kadar geç olursa olsun zaten konuşmayacaktın, dedi Harry. Doğru, en azından kendimi böyle teselli edeyim. Harry güldü. Östen babası ölüm döşeğinde olan birinin yanında gülünüp gülünmeyeceğinden emin olmayarak göz ucuyla Harry'e bakıp gülümsedi. Şimdi ne yapacaksın, diye sordu. İçip kafa mı dağıtacaksın? İstersen Tresco'yu arayıp... Hayır, dedi Harry sigarasını söndürerek. Çalışmam gerek. Ölümü ve kötülüğü bir iki kadeh içkiye yeğliyorsun yani. Hala yaşıyorken ben olsam uğrayıp vedalaşırdım. Östein ürperdi. Hastaneler beni korkutuyor. Zaten konuşsam da bir şey duyamaz ki. Babam için değil Östein. Östein duman gelmesin diye gözlerini kıstı. Şu hayatta aldığım azıcık terbiyeyi de senin babandan aldım Harry. Bunu biliyor muydun? Benim lakabım lanet bir sineğin pisliği bile etmez. Ama yarın gideceğim, söz. Aferin sana. Adam tepesindeki diğer adama baktı. Ağzının oynadığını gördü. Söylediği kelimeleri duydu ama bir şeyler hasar görmüş olacak ki onları bir araya getirip mantıklı bir anlam çıkaramadı. Tek anladığı zamanın geldiğiydi. İntikam zamanı. Ödemesi gereken bedel. Bir bakıma rahatlatıcıydı da. Sırtını geniş ve yuvarlak odun sobasına vermiş bir halde yerde oturuyordu. Arkadan sobaya sarılan kolları iki kayak kayışıyla bağlıydı. Geçirdiği sarsıntıdan olsa gerek arada bir sıçrıyordu. Kanaması durmuş, vücudunu yeniden hissetmeye başlamıştı ama zihninde gidip gelen bir sis bulutu vardı. Yine de bu haliyle bile bir şeyden emindi, o sesten. Bir hayaletin sesiydi bu. Birazdan öleceksin, diye fısıldadı adam, tıpkı o kız gibi. Ama hala bir fırsatın var. Nasıl öleceğini sen seçeceksin. Ne yazık ki şu anda sadece iki seçenek var. Biri Leopold'un elması, adam üzerinde delikler olan ve deliklerin birinden ilmekli bir tel sarkan metal bir topu havaya kaldırdı. Kızların üçü tadına baktı. Hiçbirinin çok da hoşuna gitmedi ama acısız ve hızlı. Bunun için sadece şunlara cevap vermen gerekiyor. Nasıl oldu? Başka kim biliyor? Kiminle çalışıyordun? Elma diğer seçenekten daha iyi, inan bana. Akıllı bir adım olarak doğru seçim yapacağını düşünüyorum. Adam doğruldu. Isınmak için kollarını abartılı bir tavırla salladı ve suratında kocaman bir gülümseme belirdi. Fısıltısı sessizliği bozdu. Burası biraz soğuk oldu ha, ne dersin? Önce bir sürtünme, ardından hafif bir tıslama sesi duydu. Kibrite baktı ve ucunda yanan lale biçimindeki sarı aleve. Bölüm 55, Turkuaz. Akşam olmuştu. Yıldızlı bir gökyüzü vardı ve hava buz gibiydi. Harry arabayı bir tepede kendisine verilen Volkenkollen'deki evin önüne park etti. Büyük pahalı evlerin olduğu büyük bir caddede bile dikkat çeken bir binaydı bu. Siyah ahşap duvarları, girişindeki gösterişli ahşap sütunları ve çimen kaplı çatısıyla peri masallarından fırlamış bir sarayı andırıyordu. Bahçesinde iki ek bina ve sütunlarla desteklenmiş Norveç stili bir ambarın Disney versiyonu da duruyordu. Armatör Anders Galtung'un evinde yeterince büyük bir buzdolabının bulunmaması ihtimalinin düşük olduğunu düşündü Harry. Zili çaldı, duvarın yukarısında bir kameranın olduğunu fark etti ve bir kadın sesi ismini sorunca söyledi. Botlarının tabanından geri kalanını yiyormuş gibi ses çıkaran çakıl taşı ışıklandırılmış bir bahçe yolundan yukarı çıktı. Turkuvaz mavisi gözlü önlük takmış orta yaşlı bir hanım onu kapıda karşıladı ve boş oturma odasına götürdü. Asalet, üstünlük ve profesyonel bir samimiyetin karışımı olan tavrı öyle zarifti ki çay ya da kahve alır mısınız diye sorup gittikten sonra bile Harry onun Bayan Galtung mu hizmetçi mi yoksa ikisi birden mi olduğuna karar veremedi. Yabancı kültürlerin masalları Norveç'e ulaştığında ülkede kraliyet ve saltanat olmadığı için bu masalların Norveç yorumlarında kral, kakım kürkü giyen varlıklı bir çiftçi olarak tasvir edilirdi. Anders Galtung odaya girdiğinde Harry'nin düşündüğü tam olarak buydu. Geleneksel Norveç kazağı giymiş, şişman, güler yüzlü ve biraz terli bir çiftçi. Ne var ki tokalaşmanın ardından Galtung'un gülümsemesinin yerine duruma daha uygun düşen endişeli bir ifade aldı. Bir gelişme var mı diye sorduktan sonra sabırsızlıkla cevabı bekledi. Ne yazık ki hayır. Kızımın söylediğine göre Tony'nin arada bir oradan kaybolma huyu varmış. Harry adamın müstakbel damadının adını gönülsüzce telaffuz ettiğini sezdi. Armatör Harry'nin karşısındaki gül rengi sandalyeye kendini bıraktı. Durumla ilgili kişisel bir tahmininiz var mı Herr Galtung? Tahmin mi? Anders Galtung başını iki yana sallarken gıdısı titredi. Onu tahminde bulunacak kadar iyi tanımıyorum. Belki dağlara, belki de Afrika'ya gitmiş. Ben nereden bileceğim? Aslında buraya kızınızla konuşmak için Lena birazdan burada olacak diyerek lafını kesti Galtung. Önce ben gelip sormak istedim. Neyi? Dediğim gibi bir gelişme var mı diye merak ettim. Bir de onun güvenilir bir adam olup olmadığına inanıp inanmadığınızı. Harry, Tony'nin adama dönüştüğünü ve ilk izlenimde haklı olduğunu fark etti. Kayınpeder kızının seçimine çok da bayılmıyordu. Sizce öyle biri değil mi Bay Galtung? Bence mi? Ben yeterince güveniyordum. Sonuçta teklif ettiği Kongo projesine yüklü bir miktarda para yatırma aşamasındayım. Hem de oldukça yüklü. Yani çulsuz bir adam kapınıza geldi ve masallardaki gibi hem prensesi hem de üstüne kraliyetin yarısını aldı diyebilir miyiz? Odaya çöken 2 saniyelik sessizlikte Galtung dedektifi süzdü. Belki dedi. Belki de bu yatırımı yapmanızı kızınız zorluyordur. Ne de olsa fazlasıyla maddi yatırıma bağlı bir girişimden bahsediyoruz, değil mi? Galtung kollarını açtı. Ben bir armatörüm. Bizler aldığımız risklerle ayakta dururuz. Ya da batarsınız. Bunlar bir elmanın iki yarısı gibidir. Risk piyasalarında birinin kaybı başkasının kazancıdır. Şimdiye dek hep başkaları kaybetti. Umarım böyle de devam eder. Başkalarının kaybetmesi mi? Bizde armatörlük bir aile işidir. Like bu ailenin bir ferdi olacaksa ona... Kapı açılınca durdu. Yüz hatlarını babasından, turkuaz mavisi gözlerini annesinden alan ama ne babasının göstermelik çiftçi naifliğine ne de annesinin kendini beğenmiş asil tavrına sahip uzun boylu sarışın bir kız girdi içeri. Boyunu kısaltıp dikkat çekmemek istermiş gibi kamburunu çıkararak yürüdü. Ve Harry ile el sıkışıp kendini Lena Gabriel Galtung olarak takdim ederken dedektiften ziyade kendi ayakkabılarına baktı. Lena'nın söyleyecek çok bir şey yoktu. Hatta soracakları daha da azdı. Harry'nin sorularını cevaplarken babasının bakışları altında eziliyor gibi bir hali vardı. Harry, onun babasının yatırım yapmaya zorladığı fikrinin yanlış olabileceğini düşündü. 20 dakika sonunda Harry teşekkürlerini sundu, ayağa kalktı. Ve sanki görünmez bir çağrı almış gibi turkuaz mavisi gözlü kadın yeniden belirdi. Evin kapısını Harry için açınca soğuk hava içeri akın etti ve Harry, kabanının düğmelerini iliklemeyi bırakıp ona baktı. ''Peki siz Tony Like'ın nerede olduğunu düşünüyorsunuz Bayan Galtung?'' ''Benim bir fikrim yok.'' dedi kadın. Belki çok hızlı cevap verdiğinden, belki de gözünün seyirmesinden, belki de Harry'nin bir ipucu bulmak için yanıp tutuşmasından olsa gerek, gerçeği söylediğine ikna oldu Harry. İkinci söylediği ise hiçbir şüpheye mahal bırakmadı. Ayrıca ben Bayan Galtung değilim, kendisi üst katta. Mikael Bellman önündeki mikrofonu ayarladı ve dinleyicilere göz gezdirdi. Sessiz fısıltılar da olsa tüm gözler bir şey kaçırırım korkusuyla sahneye çevrilmişti. Tıklım tıklım olan salonda Stavanger Aftenblad gazetesinin muhabirini ve Aftenpost'tan gelen Roger Jandem'i hemen tanıdı. Her zamanki gibi yeni tüylenmiş üniformasını giyen Ninni'yi duydu. Birisi canlı yayınlanan basın toplantılarında adet olduğu üzere yayına kalan saniyeleri saydı. Hoş geldiniz hanımlar ve beyler. Çalışmalarımızla ilgili son bilgileri sizinle paylaşmak için bu basın toplantısını düzenledik. Sorusu olanlar? Salonda birden uğultular yükseldi. Toplantı sonunda sorabilirler. Şimdi sözü soruşturmayı yöneten komiser Mikael Bellman'a bırakıyorum. Bellman boğazını temizledi. İyice. Telefon kanallarının kürsüye mikrofon koymalarına izin verilmişti. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Moralinizi bozacak bir şeyle başlamak istiyorum. Salondaki doluluğa ve yüzlerinize baktığımda sizi buraya çağırarak beklentilerinizi biraz yükseltmiş olabileceğimizi görüyorum. Bugün soruşturmayla ilgili çok önemli bir gelişme duyurmayacağız. Bellman yüzlerdeki hayal kırıklığını gördü ve salona dağılan homurtuları işitti. Sadece vakanın gidişatından haberdar olma isteğinizi yerine getirmek istedik. Ayrım sonu sayfa 418.